Ayrım 63. Bakanlar Kurulu 4 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Atatürk'ün başkanlığında toplandı. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da katıldı. Herkes gergindi. Hatay olayı kritik bir aşamaya gelmişti. Fransız sömürge memurları ile Suriyelilerin bazı oyunlar peşinde oldukları seziliyordu. Suriye sınırından Anadolu'ya yeniden çeteler sızdırmaya başlamışlardı. Bunlara karşı ciddi önlem almak gerekecekti. Tunceli'deki durumu değerlendirmeye geçtiler. Ağalar, beyler, seyitler yazık ki Tunceli halkının bir bölümünü kandırmış, şaşırtmış, isyana sürüklemişlerdi. 2 yıl sabretselerdi Tunceli yolları, köprüleri, karakolları, okulları, sağlık ocakları, mahkemeleri, halk evleri, okuma odaları, okumaya başlayan oğulları, kızları, toprak sahibi olmuş köylüleri, kredi verecek bankaları ile bir batı ili gibi olacaktı. Aşiretler arası hırsızlık ve cinayet sürüp gitmekteydi. Bu kirli olaylar da sona erecekti. Kimsenin inancına karışılmıyordu. Onların inançlarına da kimse karışmayacaktı. Türkiye'de pek çok Alevi vardı. Herkes dilediği okula gidiyor, fakülteye kaydoluyordu. Kimsenin ırkı da mezhebi de sorulmuyordu. Tuncelililer de okusalar, doktor, hakim, memur, öğretmen, avukat, mühendis çıksalar, kaymakam, belediye başkanı olsalar kötü mü olurdu? Ortaçağ kafası bunun ne büyük bir nimet olduğunu anlamamıştı. Onun dünyası çıkarı kadardı. Çıkarı için Tunceli'yi kana buluyordu. Bakanlar Kurulu 10 yılı aşan bir sabırdan sonra Tunceli sorununun çözülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını kararlaştırdı. 4. Umum Müfettişlik emrindeki birlikler takviye edilecekti. Dağ savaşları için yetiştirilmiş jandarmalar, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın 2 taburu hemen savaş kesimine gönderildi. Yol, köprü, okul, karakol, sağlık ocağı yapımına ara verilmeyecek, çatışma olmayan her yerde yapımlara aynı hızla devam edilecekti. Tunceli sorununun ilacı güvenlik, iş ve eğitimdi. En çok okul Tunceli'ye yapılacak, Tunceli okur yazar oranı en yüksek il olacaktı. Elazığ'da yatılı bir kız okulu açılacak, yöredeki ailelerinin izin verdiği kızlar bu okula alınacak, bitten temizlenecek, giydirilecek, eğitilecek, birçok beceriyle donatılacak, meslek sahibi yapılacaklardı. Ağalar, beyler, seyitler bu güzelliklerden korkuyorlardı. Dipnot. Okurlarıma büyük öğretmen Sıdıka Avar'ın Dağ Çiçeklerim adlı anılarını okumalarını tavsiye ederim. Öğretmen Yayınları Ankara. Bu anıları ileri sürerek Sıdıka Avar'ın Kürt kızlarını Türklüğe devşirmeye çalıştığını iddia edenler var. Anıları iyi okumadıkları anlaşılıyor. Kitabın ön sözündeki birkaç sözcüğe dayanıyorlar. Ön sözdeki birkaç söze takılmak yerine anıların tümüne baksanıza. Sıdıka Avar ve benzerleri çocuklarımızı milletleştirmeye, uygarlaştırmaya, bilgisizlikten kurtarmaya, yurttaş yapmaya çalışmışlardır. Karyolayı bilmeyen kızların karyolanın altında yerde yatmaları, ilk kez ayakkabı giyen 2 kızın okuldan kaçıp 3 gün ötedeki köylerine gidip ninelerine ayakkabılarını göstermek istemeleri, bütün kızların Sıdıka Avar'ı Avar Ana diye bağırışarak, ağlaşarak uğurlamaları gibi olaylar okurken beni ağlattıydı. Devşirmek bambaşka bir şeydir. Bunu düşünen olmamış değildir ama uygulanamamıştır. Türkiye'nin bu konuda hiçbir deneyi yoktu. Kürt sözünün karda yürürken çıkan kart kurt sesinden kaynaklandığı gibi aptalca çocukça görüşler bu konuda Türklerin ne kadar deneysiz olduklarını göstermeye yeter. Bir ara çarşıda pazarda Kürtçe konuşmaya yasak konulacaktır. Bu resmi dilin bir an önce öğrenilmesi için bulunan çok yanlış aptalca bir çağrı. Bu sorun okullarda, halk evlerinde ve sabırla çözülebilirdi. Okullar ve halk evleri az olduğu için bu kestirme ve yanlış yola gidilmiştir. Şimdi de ortak dilin öğrenilmesini sağlamak gerekiyor. Ama çağdaş, insanca yöntemlerle. İsmail Hakkı Tonguç Süleyman Edip öğretmeni çağırdı. Eğitmen kursunu iyice yaygınlaştırmadan son açacağımız 2 kursu iyice değerlendirelim dedi. Nisan'da başlayacak kursların adaylarını Mahmudiye'de topluyoruz. Bir bölümü Hamidiye'ye gidecek. Orada bir kurs açıyoruz. Senin Mahmudiye eğitim kursunun eğitim şefi olmanı istiyorum. Süleyman Edip öğretmen ne pazarlık etti ne itiraz. Baş üstüne dedi. Çünkü son hücresine kadar öğretmendi. Mahmudiye bir kerpiç yanıdır, sivrisinek yuvasıdır diyen gevezeleri, cesaret kırıcıları dinlemedi gitti. Mahmudiye ne kerpiç yanıydı ne de tek sivrisinek vardı. Kursun eğitim işlerinin başına geçti. Bakanlık emrine iki yardımcı ve yeteri kadar öğretmen verdi. Tarımcılar ve veterinerler de konunun önemini anlamış, yurtsever, çalışkan insanlardı. Bir uyumsuzluk olmadı. Ankara, Afyon ve Eskişehir'den seçilen eğitmen adayları geldiler. Hepsi ciddi, efendi, dikkatli, aslan gibi erkeklerdi. Süleyman Edip öğretmen not defterine şöyle yazdı: "Köylü çavuştan eğitmen bir buluştur. Bence Türkiye için buhardan, radyodan daha önemli bir buluş. Bulanlara ve bunu yürütenlere ne mutlu." Sümerbank'ın yaptığı hazırlıklar sonuçlanmıştı. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nın temeli 3 Nisan 1937 günü Başbakan İnönü tarafından atıldı. Fabrikanın montajı 2 yılda bitecekti. İlk entegre demir çelik fabrikasıydı. 5000 işçi çalışacaktı. Küçücük Karabük büyüyecek, üniversitesi bulunan bir şehir olacaktı. Çimento ve şeker fabrikalarının, kara ve demir yolu köprülerinin, tersane, baraj ve santrallerin, radyo vericilerinin imalat ve montajını, ayrıca ileride kurulacak Erdemir, İsdemir ve Seydişehir Alüminyum gibi büyük sanayi kuruluşlarının imalat ve montajını da gerçekleştirecek fabrikalar yapan fabrika diye anılacaktı. Ertesi günde Konya Ereğli'de Sümerbank Dokuma ve Bez Fabrikası bayram sevinci içinde işletmeye açıldı. Şimdilik 700 çalışanı vardı. İşçi sayısı giderek artacak, 1500'e ulaşacaktı. Küçük ilçe kısa zamanda büyüyecek, nüfusu 70 bini geçecek, birçok iş yeri açılacaktı. Devlet sadece fabrika kurmakla kalmıyor. Revir, misafirhane, lokanta, spor alanı, çayhane, kantin, bahçe ve lojmanlar da yapıyordu. İleride bir ilkokul da açacaktı. Bunlar devletin halkçı, yani sosyal niteliğinin gerekleriydi. Atatürk sadece güvenlikten ve adaletten sorumlu, çıplak bir devlet kurmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti halkı için devlet babaydı. Devlet halk için vardı. Bugünlerde Cenevre'de karma bir bilim kurulu bağımsızlığı kabul edilmiş olan Hatay'ın statüsünü ve anayasasını hazırlamaya çalışıyordu. Kurul İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı uzmanlardan oluşuyordu. Kurulda Türklerin ve Fransızların da temsilcisi vardı. Türkiye'nin hazırladığı anayasa tasarısı Atatürk'ün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda görüşülmüş ve uygun bulunmuştu. Ortak çalışmayla statü, anayasa ve sınırları gösteren belge kesinleşti. Konsey Mayıs ayının son gününde kurulun hazırladığı statüyü, anayasayı ve sınırları gösteren belgeyi kabul etti. Aynı gün Türkiye ile Fransa bir anlaşma imzalayarak Hatay'ın toprak bütünlüğünü birlikte güvence altına almayı kabul ettiler. Anayasa 29 Kasım 1937 tarihinde yürürlüğe girecekti. 15 Nisan 1938 tarihine kadar Hataylılar iki dereceli seçimle Hatay Meclisi'ne 40 üye seçeceklerdi. Türkiye-Suriye sınırı zaten sorunluydu. Suriyeliler ile Fransız sömürge görevlileri bağımsızlık tarihine kadar Türk çoğunluğunu bölmek, seçime etkilemek, yandaş milletvekillerinin seçilmesini sağlamak için Hatay'da türlü sorunlar çıkarmayı, fırıldaklar çevirmeyi de sürdüreceklerdi. Türkiye 1918'den beri hızla inanılması zor bir süreçten geçiyordu. Bu yüzden birçok şey ancak zamanla idrak ediliyordu. Bunlardan biri de 19 Mayıs günüydü. Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'da mübarek Anadolu toprağına ayak bastıkları uğurlu gün. Atatürk yer yer başlamış olan küçük dirençleri birleştirecek, bağımsızlık bayrağını açacak, yorgun halkı ne kadar süreceği bilinmeyen yeni bir savaşa davet edecekti. Hem de kimlerle savaşa? Dünyanın yarısından çoğuna egemen olan emperyalistler ve onun yardakçılarıyla. Halk bu çetin savaşı kadını erkeği, köylüsü şehirlisi, genci yaşlısı ile göze alacak, 4 yıl 4 cephede yokluk içinde dövüşecek ve sonunda emsalsiz bir zafere, kurtuluşa ulaşacaktı. 19 Mayıs bu büyük destanın ilk dizesiydi. Biri bugünün önemini hatırlatınca Eğitim Bakanlığı Atatürk'ün onayını alarak harekete geçti. 1937 yılının 19 Mayıs günü Ankara Stadyumu'nda ilk 19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlandı. Bayramı İçişleri Bakanı Şükrü Kaya günün anlamını ve değerini açıklayan bir konuşma ile başlattı. Selim Sırrı Tarcan İstanbul'da birkaç kez spor günü düzenlemişti. Milli mücadele dönemi sırasında Ankara'da okullar ve askeri birlikler jimnastik ve spor gösterileri yaparlardı. Bütün birikim buydu. Bayramı düzenleyenler bu birikimin üzerine çeşitli buluşlar ekleyerek bu büyük spor gününü güzelleştirip zenginleştirdiler. Halk bu kadar çok ve güzel gösteriyi bir arada hiç görmemişti. Gençleri ve onları yetiştiren öğretmenleri coşkuyla, iftiharla, gururla alkışladı. 19 Mayıs zamanla en büyük ve anlamlı bayramlardan biri olacak, gençlik gösterileri gelişecek, bütün şehirlere yayılacaktı. Dipnot 20 Haziran 1938 tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiştir. Türk Tarih Kurumu Eylül ayında İstanbul'da toplanması kararlaştırılmış olan Tarih Kongresi ile ilgili hazırlıkları sürdürüyordu. Türk tarih tezini destekleyecek büyük bir sergi açmayı da tasarlamışlardı. Atatürk bu tasarıyı onayladı. Bu kongreye birçok yabancı bilim adamı davet edilmiş, 46'sı gelmeyi ve bildiri vermeyi kabul etmişti. Türk tarih tezi sevgiyle birlikte bu kongrede dünya bilim aleminin ilgi ve değerlendirmesine sunulacaktı. Arkeolojik kazılar da başlamıştı. Onların sonuçları da açıklanacaktı. İkinci kongre böylece milletler arası büyük bir bilim toplantısı niteliği kazanmıştı. Mayıs ayının sonunda Türkiye'ye Arap dünyasından bir misafir geldi. Ankara Ürdün emiri Abdullah'ı törenle karşıladı. Eski Hicaz amiri Hüseyin'in büyük oğluydu. Kardeşi Faysal Irak kralıydı. Emir Abdullah İstanbul'da eğitim görmüş, 1908 Jön Türk hareketine katılmıştı. Güzel Türkçe biliyordu. Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ü ziyaret etti. Sonra İstanbul'a gitti. Emir Abdullah İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'nda misafir edildi. Vali Muhittin Üstündağ emirin İstanbul'u gezip özlemini dindirmesine yardımcı oldu. Atatürk emirin Ankara ziyaretini karşılıksız bırakmadı. İstanbul'a gelerek Emir Abdullah'ı ziyaret etti. Emire bir Türk müziği ziyafeti verilmesini emretti. Atatürk'ün inceliği ile seçkin sanatçıların verdiği konser Emir Abdullah'ı çok duygulandırdı. Konser boyunca gözlerinden sakalına ip gibi yaş indi. Atatürk iki gün sonra İzmir vapuru ile Trabzon'a hareket etti. Gemi iskele karşısında demirledi, sandallar gemiyi sardı. Bütün yöneticiler bir motorla gelip gemiye çıktılar. Atatürk'e hoş geldiniz dediler. İskele ve çevresi bir mahşerdi, şehir ayaktaydı. Çevre illerden de birçok gelen olmuştu. Trabzonlular soğuk suda bulunan beyaz, çok güzel bir köşkü Atatürk'e armağan etmişlerdi. Akşam yemeği burada yendi. Atatürk ertesi gün valiliği, belediyeyi, halk evini, mevki komutanlığını ziyaret etti. Üçüncü umumi müfettişlikte bütün yöneticiler, çevreden gelen valiler, kurul üyeleri, çeşitli kuruluşların temsilcileriyle büyük bir toplantı yaptı. Bölgenin sorunları konuşuldu, görevler not alıyorlardı. Herkes ezilip bükülmeden, çekinmeden bütün sorunları açıklıyor, yanlış yapılmış işleri eleştiriyor, eksikleri belirtiyordu. Bu rahatlık, özgür hava Atatürk'e büyük bir huzur ve güven verdi. O çekingen, ürkek, kırtasiyeci, iktidar dal kavuğu yönetici tipi gitgide azalıyordu. Yakında hiç kalmayacaktı. Toplantıdan sonra köşke döndüler. Atatürk kaç zamandır düşündüğü, konuştuğu bir şeyi gerçekleştirdi. O güzel hava içinde arkadaşlarına, mal mülk bana ağırlık veriyor, bunları milletime bağışlamakla mutluluk duyacağım dedi. Başbakan İnönü'ye bir telgrafla bütün çiftliklerini, milletçe armağan edilmiş evleri, her şeyini millete bağışladığını bildirdi. Gerekli kanuni işlemlerin yapılmasını diledi. Dipnot, resmi işlemler 11 Mayıs 1938 günü tamamlanmış, Atatürk tarafından imzalanmıştır. Çok hafifledi. Halk köşkün bahçesinde şenlik yapıyordu. Bahçeye çıkıp bu şenliğe katıldı. Milli oyunlar oynadı, türküler söyledi. 12 Haziran 1937'de meclis Atatürk'e teşekkür etti. Atatürk o gün halkın sevgi gösterileri arasında Trabzon'dan ayrıldı. Bir daha Trabzon'u göremeyecekti. Son usul usul sinsice yaklaşıyordu. Tunceli'de parça parça çatışmalar sürüyordu. Önce Fevzi Çakmak uçakla geldi, durumu değerlendirdi. Uçaklarla Türkçe, Zazaca, Kürtçe ve ayrıca eski yazı ile bildiriler atılarak Tunceliler uyarılmıştı. Özet. İçinizde bazıları şahsi menfaatleri için sizi kurban ediyor. Cumhuriyet hükümeti bu gerçeği bildiği için sizlere son ihtarını yapıyor. Sizi ayaklandırmaya çalışanları Cumhuriyet hükümetine teslim ediniz veya onlar kendileri teslim olmalılar. Bu takdirde cümleniz masum kalacaksınız. Teslim edilenler veya kendiliğinden teslim olanlar dahi Cumhuriyet'in adil muamelesinden başka hiçbir şey görmeyeceklerdir. Bu surette hiçbirinizin burnu kanamayacaktır. Aksi takdirde her tarafınızı sarmış bulunuyoruz. Bu bildiriyi 24 saat çoluk ve çocuğunuzla birlikte okuyun, düşünün ve çabuk cevap verin. Yoksa hiç istemediğimiz halde kuvvetlerimiz harekete geçecektir. Devlete itaat gerekir. Bir bölüm isyancı teslim oldu. Kalan çoğunluk isyanı sürdürdü. Ağalar öyle istiyor, orduyu yenebileceklerini, eski düzenlerini sürdürebileceklerini, Dersim'de hüküm sürebileceklerini hayal ediyorlardı. Bu hesapsız hayal nice Tuncelililerin ve askerin canına mal olacaktı. Savaşı Bahtiyar aşireti reisi Şahin Ağa yönetiyor, kendisine Alişir Efendi yardım ediyordu. Birlikler bir yandan isyancılarla çatışıyor, bir yandan da silah topluyordu. Başbakan İnönü'de Doktor Refik Saynam'la birlikte 19 Haziran'da Elazığ'a geldi. Ertesi gün Tunceli'ye geçti. İsyan dışında kalmış halkla görüştü, çok saygıyla karşılandı. Askeri birlikleri ziyaret etti. 22 Haziran'da Ankara'ya döndü, durumu Atatürk'e arz etti. Çetin arazi şartlarına rağmen isyan kışa kalmadan bastırılırdı. İsyan dışında kalan halkın devletle bir sorunu yoktu. Birliklere yeni bir düzen verildi. Bütün birlikler 24 Haziran'da arama ve tarama için her yanda harekete geçtiler. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 404. 10 Eylül'e kadar toplanan silah sayısı 2737 idi. Hedef isyanı çıkaran ve yürüten etkili 6 aşiret reisiydi. Bunlar yakalanmamak için yer değiştiriyorlardı. Ama nerede oldukları kısa sürede belirleniyor, çember içine alınıyorlardı. Alişir Efendi ile Bahtiyar aşireti reisi Şahin Ağa'yı hemşerileri öldürdü. Dipnot: Doktor Nuri Dersim'i Kürdistan tarihinde Dersim, sayfa 266-267. Rıza Zelgüt, Seyit Rıza Efendi'nin Dersim Generali Seyit Rıza imzasıyla İngiltere'den yazıyla yardım istediği hakkındaki bir iddiayı aktarıyor. Sayfa 301-302. Bu iddianın ve Türkçesi verilen belgenin doğru olup olmadığını kestiremedim. Doktor Nuri Dersim'i isyanın yenilgiyle sona ereceğini anlayınca Suriye'ye kaçar, Fransız himayesine girer. Hoy bununla birlikte Suriye gazetelerine Türkiye aleyhinde abartılı haberler yayar. Kitabından böyle sonuçlanacağı besbelli olan ayaklanma yüzünden verilen kayıplardan hiç pişmanlık duymadığı anlaşılıyor. Gençleri yeni isyanlara kışkırtıyor. Kan dökülmesi böyle fanatikleri hiç üzmüyor. Dört reis ordu tarafından yakalanarak adalete teslim edildi. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 406. Yakalanamayan bir kişi kalmıştı. Seyit Rıza Efendi. Irak'ta İngiliz üsleri duruyordu. İngiltere, Irak dış siyasetinde söz sahibiydi. Irak bir denge sağlamak ümidiyle Türkiye ve İran'a saldırmazlık anlaşmaları yapmayı önerdi. Irak'la İran arasında toprak ve mezhep anlaşmazlıkları da vardı. Türkiye ayrı ayrı saldırmazlık anlaşmaları yapmak yerine Türkiye, İran ve Irak arasında Balkan Paktı gibi bir pakt imzalanmasını önerdi. Görüşmeler sonunda anlaşmaya Afganistan'ın katılması da kararlaştırıldı. Dört devletin yetkili temsilcileri Tahran'da Şah'ın yazdık Sadabat Sarayı'nda 8 Temmuz 1937 günü Sadabat Anlaşması'nı imzaladılar. Bu dört ülke arasında tarihte ilk kez bir dostluk anlaşması imzalanıyordu. Atatürk'ün sağlığında bazı sorunlar belirmişti. Kaşınma başlamıştı. Neden olarak karıncalar ileri sürüldü, köşk ilaçlandı. Atatürk'ün zaman zaman burnu da kanıyordu. Oldukça sinirli, hatta alıngan, fazla titiz olmuştu. Dipnot: İsmet İnönü Hatıralar, 2. cilt, sayfa 289. Fahri Rıfkatay Çankaya, sayfa 487. Kılıç Ali'nin Anıları, sayfa 614. Atatürk 22 Haziran 1937'de Yalova'da isteği üzerine Doktor Nihat Reşat Belger tarafından muayene edilmiş, dikkate değer bir bulgu bulunmamıştı. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt, sayfa 736. Afet Hanım yaz tatili dolayısıyla Türkiye'ye dönmüştü. Onun sakin, vakur, huzur veren varlığı Atatürk'e iyi geldi. Afet Hanım'ın yeni Türkiye'yi tanıtmak için yaptığı çalışmalar, verdiği konferanslar, tarihle ilgili araştırmalar da Atatürk'ü gururlandırıyordu. Şimdi de 2. Tarih Kongresi için hazırlanan büyük sergiyle ilgilenecekti. Atatürk İnönü ve Çakmak ile Çerkezköy'e gelerek Büyük Trakya manevralarını izledi. Çorlu ve Lüleburgaz'daki askeri birlikleri ziyaret etti. Gördüğü düzen ve başarı Atatürk'e can verdi. Kimsenin aklına kaşınmanın, burun kanamalarının, gittikçe duyarlı olmanın bir hastalığın, mesela sirozun belirtileri olduğu gelmiyor, Atatürk'e bir hastalık kondurulmuyor, yakıştırılmıyordu. Durmadan çalışmasına, yorgunluğa bağlanıyordu. Gökçen Pilot Okulu'nda her çeşit uçağı kullanmayı öğrenmiş, 1. Uçak Alayı'nda da 6 ay savaş eğitimi görmüştü. Son sınavlar Temmuz ayı içinde başladı ve sona erdi. Gökçen bütün sınavlarda başarılı oldu. Artık dünyanın ilk askeri kadın pilotuydu. 30 Ağustos'ta diploma töreni yapıldı. Törene Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan, Rukiye ile eşi, Orgeneral Fahrettin Altay da katıldılar. Eskişehir'e Atatürk'ün özel treniyle gelmişlerdi. Tören uçak okulunda yapıldı. Okul komutanı, sonra 1. Ordu komutanı Orgeneral Fahrettin Altay konuştu. Övüldüğü için Gökçen de bir teşekkür konuşması yaptı. Atatürk de telefonla kutladı. Tören gecesi büyük uçak hangarında bütün havacıların katıldığı büyük bir balo verildi. Bütün gazeteler, birçok yabancı gazete, ilk askeri pilot Gökçen'le ilgili yazılar ve fotoğraflarla dolup taşacaktı. Gökçen 1. Uçak Alayı'na pilot olarak atandı. Erkek arkadaşlarından ayırt edilmeden eşitlik içinde görevlerini yerine getirecekti. Seyit Rıza Efendi iki adamıyla çemberden sıyrılmayı başardı. 75 yaşındaydı. Düşmemek için kendisini atın semerine bağlattı, başını örttü, böyle yol aldılar. Niyeti Erzincan çevresindeki dost aşiretlere sığınmaktı. Ordunun her yere girebileceği anlaşılmıştı. Kuzeye doğru ilerlediler. Bir köprüyü geçerken askerlerin dikkatini çektiler. Askerler çevrelerini sardı. "Kimsiniz?" Seyit Rıza Efendi kurtuluş olmadığını anladı. ''Seyit Rıza dedikleri benim.'' Tutanak tutuldu, yanındakiler de birlikte gelmek istediler ama askerler izin vermedi. ''Siz geri dönün, biz götürürüz.'' Seyit Rıza Efendi Erzincan'a sevk edildi. Oradan da yargılanmak üzere Elazığ'a yollanacaktı. Durum Ankara'ya bildirildi. Ordu silah toplamaya devam ediyordu. Bu işlem 19 Ekim'e kadar sürdürülecek, kış yaklaştığından hareket durdurularak birlikler garnizonlarına dönecektir. Dipnot, Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 409. Bu tarihe kadar Tunceli'den 4076, Erzincan'dan 789, Bingöl'den 126, toplam 4991 tüfek toplanmıştır. Ocak 1938 ayı başına kadar toplanan tüfek sayısı 5050 olur. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 411. Bu Tunceli'de var olduğu tahmin edilen tüfek sayısından azdı. Taramayı sürdürmek gerekirdi ama kış geliyordu. Arama tarama çalışmalarına ara verildi. İkinci Türk Tarih Kongresi İstanbul'da toplanacaktı. Atatürk bazı yakınlarına bir veda yemeği verdi. İnönü baş davetliydi. Ertesi gün İstanbul'a Atatürk'le birlikte gideceklerdi. Atatürk ile İnönü bazı konularda farklı düşünür, baş başayken tartışır, kavga eder ama bunu asla sorun yapmaz, birbirlerine sonsuz bir güven içinde ilişkilerini sürdürürlerdi. Bu gece İnönü yorgun ve sinirliydi, hiç yapmadığı bir şey yaptı, yemekte Atatürk'le ters ters konuştu. Herkesin içinde Atatürk'e nazik olmayan yanıtlar verdi, özür de dilemedi. Atatürk sofradan ayrıldı, gece böyle bitti. Dipnot, İsmet İnönü Hatıralar, 2. cilt, sayfa 285-290-321. Nöbet defterine göre bu gece yemekte bulunanlar İnönü, Kazım Özalp, Şükrü Kaya, Şükrü Saracoğlu, Ali Çetinkaya, Ali Rana Tarhan, Fuat Bulca, Celal Bayar, Şakir Kesebir, Saffet Arıkan, Doktor Refik Saydam, Numan Bay. Sayfa 652. Ertesi gün trende ikisi yalnız kaldılar. İnönü gece düşünmüş, çok pişman olmuştu. Çok üzgündü. Ağlayacak haldeydi. Atatürk'ün gönlünü almak istiyordu. ''Çok mustarıyım. Bilmiyorum nasıl oldu.'' dedi. Atatürk sakindi. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız zamanlarda çok kavga etmişizdir dedi. Ama hiç bu kadar açıktan, bu kadar sert olmamıştı. Sonra sordu, ne düşünürsün? İnönü bu soru üzerine uyandı. Her zamanki gibi akşamki olayda unutulup geçilecek diye düşünüyordu. Bu soru ayılmasını sağladı. Bir şey düşünmedim. Ne emredersiniz öyle yaparız. Çalışmamıza bir ara verelim. Hay hay, size müteşekkir olurum. Gerçekten çok yorgunum. Şekli nasıl olacak? Hastalık. Önce izin alırsın. Çok iyi. Tarih kongresinden önce mi sonra mı? Nasıl istersen. Haydi sofraya geçelim. İnönü özür diledi. Çok yorgunum. Gidip yatayım. Peki, kararımızı gizli tutalım. Olur. Kimi düşünürsün? İnönü bir rahat vermekten kaçındı. Mazur gör, kimseyi söyleyemem. Celal Bayar? Çok münasip, isabetli olur. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Başbakan olarak 14 yıl sürmüş olan yazgı birliği sona eriyordu. Dostlukları sürecekti. Dipnot İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 290-291-321. Dostlukları bir iki dalgalanma dışında sürecektir. Atatürk'ün sağlığı gittikçe bozuluyordu. İnönü gelmek Atatürk'ü görmek ister. Fakat Doktor Refik Saydam türlü tehlikelerden, suikast ihtimalinden söz ederek bu yolculuğa engel olur. İnönü bir mektupla özlemini bildirir. Mektubu Atatürk'e Vedit Uzgören sunar. Doktor Refik Saydam'ın telaşını söylemez elbette. Mektubu İnönü'nün gelmek istediğini fakat doktorları henüz yolculuğa izin vermediği için gelemediğini söyleyerek verir. Atatürk diyor ki yakında ben Ankara'ya geleceğim, orada görüşürüz. Binaenaleyh zahmet etmesin. Ankara'da kalıp istirahat etsin ve doktorların tavsiyelerine harfiyen riayette bulunsun. Bunları bir emir olarak teşekkür ve selamlarımla beraber kendisine söylersiniz. Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar sayfa 761-762. İkinci Tarih Kongresi 20 Eylül 1937 Pazartesi günü saat 15'te Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. Kongrede 97 bildiri sunulacaktı. 46'sı yabancı bilim adamlarının bildirileriydi. Yabancı dilde hazırlanmış bildiriler hemen çevrilecek ve broşür halinde dağıtılacaktı. Kongreye Türk Tarih Kurumu üyelerinden başka öncelikle üniversite öğretim üyeleriyle ortaokul, lise öğretmen okulları öğretmenleri ve müze müdürleri katıldılar. Kongre kadar önemli bir olay da sarayın büyük salonunda hazırlanan görkemli sergiydi. Atatürk sabah önce sergiyi sonra da resim galerisini açmıştı. Sergide tarih öncesinden başlayarak Türkistan, İran, Sümer, Anadolu, Mısır, Miken, Girit, Babil, Yeni Babil, Hitit, Frig, Asur, Grek, Etrusk, Roma, Bizans, atlı kavimler, Hun, Avar, Uygur, Selçuk ve Osmanlı uygarlıkları, çeşitli harita, pano, fotoğraf, mulaj, maket, seramik, silah, aygıt, süs ve başka eserlerle canlandırılmıştı. Alişar, Pazarlı, Alacahöyük gibi kazılarda bulunan türlü eserlere de yer verilmişti. Serginin son bölümü Cumhuriyet dönemine ayrılmıştı. Türkiye müzelerinde bulunan eserlerden başka, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika'nın en tanınmış müzelerinden eserler, orijinal ya da kopya olarak getirtilmişti. Fransa'dan, İtalya'dan, Macaristan'dan, İngiltere'den, Mısır'dan, Irak'tan, İran'dan, Amerika'dan ve Rusya'dan belli başlı tarihi eserlerin kopyaları özenle yapılarak yollanmıştı. Sergi kongre sırasında da sonra da büyük ilgi görecekti. Türk tezinin somut anlatımıydı. Atatürk serginin bozulmamasını, halkın ve okulların yararına sürekli açık bulundurulmasını emretti. Dipnot, H. Derin, Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 118-119, Ulu İ. Demir, Cumhuriyet'in 50. yılında Türk Tarih Kurumu sayfa 41-45. Atatürk'ün ölümünden sonra sergi salona Atatürk'ün tabutunun konulması ve saygı ziyaretine açılması için kaldırıldı. Bir daha da hiçbir yerde kurulmadı. Kongreyi Atatürk solunda İnönü ile birlikte izledi. İnönü küçük bir kağıda şöyle yazarak Atatürk'ün önüne kaydırdı. Demek bana çok dargın değilsin. Atatürk yazılı olarak şu yanıtı verdi. Hayır, her şeyi unuttum. Bildiğin gibi arkadaşım, kardeşimsin. Dipnot, bu tarihi notlar hususi bir dosya içinde özel kalem müdürlüğünde saklanmış, klişeleri basında yer almıştır. Celal Bayar bir röportajda Atatürk İnönü'yü affetmedi, dargın olarak vefat etti diyor. H. Derin Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 118. Bu doğru değil. Bildiriler Türk tarih tezini destekliyordu. Bu kongre Atatürk'ün katıldığı son tarih kongresiydi. Dipnot, 1937 Tarih Kongresi Zabıtları TTK yayını. Bu derleme 1280 sayfadır. Türk tarih tezi hakkında konuşup yazacaklar, tarih kongreleri zabıtlarını bildirilerini sabırla okumalılar, sonra konuşup yazmalılar. TTK ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kuruluş nedenlerini unutmalarını, bu konudaki çalışmaları bırakmalarını şiddetle ayıplıyorum. Profesör Doktor Landsberger'in bu konuda sunduğu çok önemli bir bildiri hakkında Profesör Doktor Vecihi Hatipoğlu'nun Türk Tarihinin Başlangıcı başlıklı yazısı için http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/847/10723.pdf. İnönü bir dilekçe ile şiddetli sürmenajdan dolayı dinlenmek için 1,5 ay izin aldı. Cumhurbaşkanlığı bu isteği uygun gördü. Başbakanlık vekilliğine İktisat Bakanı Celal Bayar atandı. İnönü Atatürk ile aralarında kararlaştırdıkları gibi 1,5 ayın sonunda 25 Ekim'de başbakanlıktan istifa edecek, yerine Bayar asaleten atanacaktı. Bu beklenilmez değişimler her çevrede şaşkınlıkla karşılandı. Dipnot: en çok şaşıran, üzülen Sabiha Gökçen oldu. Çünkü Atatürk'ten birçok kez şu sözleri duymuştu: İsmet görev başında oldukça benim içim rahattır. O sadece görevini, memleketini, ulusunu düşünen bir insandır. Ona güvenim sonsuzdur. En çok yandığım şey birkaç tane İsmet Paşa'mızın olmayışıdır. Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür, sayfa 277. Rahmetli Gökçen Hanım'ı iyi tanırım. Onun yönettiği uçakla da uçmuştum. Olağanüstü ciddi, disiplinli, dürüst bir insandı. Bu sözler Gökçen Hanım'ın hayal eseri değildir. Atatürk Ankara'ya dönmüştü. Ülkü her gün biraz daha şirinleşiyor, pek güzel konuşuyor, Atatürk'ü oyalıyor, eğlendiriyor, mutlu ediyordu. Ressam İhap Hulusi, Atatürk'ü ülkeye harfleri öğretirken gösteren bir resim yapmıştı. Bu güzel resim uzun yıllar alfabenin kapağı oldu. Şımarık Fox, Atatürk'ün elini ısırdığı için köşkten uzaklaştırılmıştı. Gökçen bazı hafta sonları Eskişehir'den geliyordu. Afet Hanım daha Cenevre'ye gitmemişti. Ekim ayında 2. Ordu'nun Ege manevraları başladı. Atatürk 8 Ekim'de Ankara'dan törenle ayrıldı. İnönü'yü de birlikte götürüyordu. İnönü'nün kredi aracılarına, rüşvetçilere, yiyicilere açtığı amansız mücadeleyi bilen Atatürk, bunların sevinmelerine fırsat vermedi. Herkese sürekli dostluğumuz, kardeşliğimiz sürüyor mesajını verecekti. Ege manevralarının her aşamasında İnönü ile beraber bulunacak, Nazilli'ye de birlikte gideceklerdi.